olarak kullanalım. 7.30'da başlayacağız bundan sonra. Şimdi hak, istenç, özgürlük ve ahlaka geleceğiz. Daha önce, ahlaktan önce hak alanının kendisini incelemiştik ama orada incelenen şey soyut hak diyordu. Yani bütün hak alanı değil. Çünkü ahlak alanı ve hak alanı farklı, ayrı kavramlar gibi görünüyor değil mi? Yani Hegel'in bölümlemesi şeydi. Soyut hak, ahlak ve törellik diye bölüyor şeyi, nesnettiğini. Ama hak kavramı bütününün temelinde duruyor. Yani hak ve ahlak arasındaki ilişkiyi, hak ve törellik arasındaki ilişkiyi de anlamamız gerekecek. Şimdi hak nedir dendiği zaman hakkın ne olduğunu biliyoruz diyoruz. Çünkü hepimiz o kavrama yetenekliyiz. O yetenek doğuştan ya da apriyoriydi ve öğrendiğimiz, kazandığımız şey, a priori'nin karşısına kazanma terimini getiriyoruz. Yani a priori doğuştan getirdiklerimiz. Doğuştan yetiler getiriyoruz. Bilme yetisi getiriyoruz. Kavramlar getiriyor vesaire. Yani ama daha sonra yaşanan şeyleri, deneyim dünyası kazanılan yanı temsil ediyor. Yani kimse doğuştan tarihi a posteriori bilerek gelmiyor. Ama tarihin özel kavramları şey değil, tarihin kendisinden öğrenilen kavramlar değil, dışsal olarak öğrenilen kavramlar değil. Bu ayrım çok önemli şeyde, bütün felsefe tarihinde, yani sadece Tüze felsefesinde değil, onu kabul edemiyor olabilirsiniz. Yani ya anlamıyor olabilirsiniz ya da saçma geliyor olabilir. Ama bu klasik felsefenin, bütün klasik felsefenin, bugün de süren klasik felsefenin şeyi bu. Temel kabulü bu, varsayımı bu ya da tanıtladığı bir şey bu. Yani felsefede varsayımın olmaması gerekir. Dolayısıyla ama dışarıdan varsayım gibi görünebilir. Onun için varsayım diyorum. Görgücülük dediğimiz kanat değişik biçimleri var. Çok çok değişik biçimleri var. Ama hepsi bu klasik felsefenin bakış açısını reddetmede ortak birleşiyorlar. Yani o da insanın boş bir tablet gibi doğduğunu söylüyor. Yani şöyle, boş bir tablet, fotoğraf filmini düşünün. O film bir takım yetiler taşıyor değil mi? Işığa duyarlılık, renklere, fotonlara vesaire duyarlılık. O duyarlılık olmadığı takdirde onun üzerine bir tablo ya da bir imaj oturtamazsınız, yerleştiremezsiniz. Ama o imaj, o filmde fabrikadan çıktığında bulunan bir şey değil. Fabrikadan çıktığında yalnızca o ışığa karşı duyarlılık bulunuyor. Işık geldiği zaman orada kendini buluyor ve orada kendine bir somut belirli şekil veriyor. Ama o şekli verebilmesi şeye bağlı. O a priori'ye bağlı. Yani film filmde negatifinde a priori olan şey onun şeyi, o emisyon denen şey değil mi? Orada kimyasal bir tabaka var. Işığa duyarlı. Ve insandaki bu duyarlı tabaka bütün bitkinin kendisi. Tanrı'nın yaptığı şey deniyor. Çünkü veri, yani insan bunu kendi yapmıyor. Kültürel olarak oluşturmuyor. İmajlar kültürel olarak oluşturulan şeyler ve bir imaj başka bir imaj, başka bir kuşakta tekrar aktarılabilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir. Pozitif dediğimiz yan bu. Yani insan hak ya da yasa yetisiyle doğuyor. Ama o yasaların ya da o hakkın pozitif biçimlerini şey gibi, ışık gibi dışarıdan alıyor bir bakıma. Ama o a priori destek olmadan, temel olmadan dışarıdan ne gelirse gelsin herhangi bir şekilde iz bırakma şansı yok. Pozitif dediğimiz, pozitif yasa dediğimiz şey o negatifin üzerine düşen şeyler, imajlar gibi. Yani çünkü o imaj her kültürde, her ülkede, her çağda vesaire değişiyor. Göreli. Neye göre? Kaynağa göre. Yani o değişen şey. Ama değişmeyen şey o imajı alma yeteneği ya da yetisi. Şimdi hak, pozitif hak ve hak arasındaki şey bu. Hak bu. Fark bu. Ve hak, hakkı iyi anlamak için Hegel şey diyordu. Hakkın istencin zemini, hakkın zemini tinsel, genel olarak tinsel olandır. Tamam, biliyoruz bunu. Hak tinseldir. Yani hak doğaya ait bir şey değil. Şimdi kavramları düşünürken ve bunları incelerken dikkat edeceğimiz şey şu: kavramların bağıntıları. Yani tanım şey yapmıyoruz, kullanmıyoruz. Hak şudur, şudur, şudur, istenç budur, budur diye böyle görgül tanımlarla felsefenin bir işi yok. Önemli olan onların şeyleri, bağıntıları ve neler? Tabii, pozitif beyin.
Evrensel olması için bu kavramı kendi evrenin çıkması için ne gerekiyor?
O yani şimdi evrensel olması. Örneğin bir Hammurabi yasası geçen hafta şey yapmıştık. Tikel bir belirlenimde. Onun evrensel olmasını ister miyiz? Niye isteyelim o zaman tikellerin evrensel olmasını?
Hayır. Hak kavramının evrensel olması ve...
Hak kavramı zaten evrensel. Yani şu anlamda herkesin yeteneği olan bir şey. Herkeste hak kavramı var. Ama pozitif belirlenimler değişiyor dedik. Nedir? Nasıl şey yapacağız? Şimdi şeye bakarsanız nereye bakarsanız bu sayfa 136. Tam sorunun şeyi bu. Gerçeklik kavramın var olmasını ve bu belirli varlığın ona karşılık düşmesini gerektirir. Buna bir daha okuyacağım. Ya da birkaç kez şey yapacağız. Anlamaya çalışacağız. Tekrar edeceğiz. Gerçeklik denen şey doğruluk değil. Olgusallık da değil. Gerçeklik. Bu gerçekliğin ne olduğunu biliyoruz. Dediğiniz gibi tanım yapmıyoruz ama bu gerçeklik şey demek değil, doğruluk demek değil. Gerçeklik, yani o varlıkla ilgili bir ontolojik bir şeydi. Gerçeklik ne demek? Kavramın var olmasını ya da gerçeklik neyi gerektirir? Böyle başlıyor. Gerçeklik kavramın var olmasını ve bu belirli varlığın ona karşılık düşmesini gerektirir. Şimdi belirli varlık dediğimiz zaman o tikeller. Gerçek varlık dediğimiz zaman da o şey... tikelleşmemiş, evrensel bir şey var elimizde, negatif yeti alanı var, değil mi? Şimdi burada gerçekliğin film o negatif aşamasını düşündüğümüz zaman, belirlenimsiz aşamasını düşündüğümüz zaman sadece potansiyel, sadece kendinde, sadece Hegel'in anzih dediği şey kendinde. Yani orada bir şey yok, açılma, gelişme, edimselleşme yok. O bir şey yaramaz. Herkes doğduğunda özgürlük yetisiyle yüklü, özgürlük ve istenç ve hak vesaire duyunç. Ama hepsi şey gibi, o negatif film gibi. Yani bir hayvanda o yetenek yok ama bir insan bebeğinde potansiyel olarak o var. Neresinde var? O bizi ilgilendirmiyor. Yani sinir sisteminde tabii ki. Ve kimyasal olarak, fiziksel olarak nereye dayanıyor? O da bizi ilgilendirmiyor. Onlar çünkü gözlemle ve deneyle vesaire yapılabilecek şeyler. Ama ruh ve bedenin birliği diye bir kavram var. O bizi ilgilendiriyor. Çünkü o felsefenin temel kavramı. Ve bu şeyler, yetiler tinsel diyoruz. Aristoteles onları ruhun altına alıyordu. Hegel onları tinin altına alıyor. Ve o daha şey, uygun bir kavram. Bu tinsel yetilerle. Şimdi bu gerçek mi? Gerçek ama soyut gerçek. Yani a priori dediğimiz şey olmayan bir şey değil. Olan bir şey ama soyut. Tikel dediğimiz zaman ya da pozitif dediğimiz zaman o negatif olan şey kendini belirliyor. Yani özgürlük, genel olarak özgürlük yerine işte mülkiyet özgürlüğü oluyor. Ya da istediğin yerde yaşama özgürlüğü vesaire. Bunlar şeyler. Tikeller. Tikelle evrenselin uyumsuzluğu gibi bir şey var burada. Şimdi bu zor bir soru ve eğer düşünebilirseniz şöyle formüle edebiliriz. Hegel'in söylediği şeyi, gerçeklik, var olması, belirli varlık vesaire. Şimdi gerçeklik şu, realitenin, tüm tikelleşmenin, tüm edimselliğin o kavramda, yani negatif potansiyelde yatan gizli belirliliğe karşılık düşmesi. Biraz karışık oldu. Realite ve kavram arasında tam bir uyumdan söz edebilirsek o zaman gerçek olanı bulmuş oluruz. Hakkın gerçeği nedir diye sorduğumuz zaman ya da sorarsak hakkın gerçeği tikel hakların ya da pozitif hakların bütünüyle hak kavramına karşılık düşmesi. Çünkü o hak kavramı potansiyel olarak düşündüğümüz şey sadece soyut bir hak belirlenimi değil. Bütün hakların bir yerde şeyi, kaynağı ya da kökeni gibi bir şey. Bir daha okuyayım olmayanlar için. Gerçeklik, kavramın var olmasını, kavram dediğimizse o şey, negatif potansiyel, kavramın var olmasını ve bu belirli varlığın ona karşılık düşmesini gerektirir. Pekala, burada Hegel'in kavramın var olmasıyla demek istediği şey kavramın tikelleşmesi. Belirli varlık ve bu belirli varlığın ona karşılık düşmesini gerektirir. Kavrama karşılık düşmesi. Yani bir arkadaşımız varsa, arkadaşlık kavramının o realize olması olacak. Ama o arkadaş eğer arkadaşlık kavramına uygun düşmüyorsa ona arkadaş diyemeyiz. Olur mu? O zaman gerçeklik nedir? O gerçek bir arkadaş olmuyor. Gerçek arkadaş, arkadaşlık kavramına karşılık düşmesini gerektiriyor. Devletler var. Yani şeyde bir devlet, işte bir sürü kötü devlet var. Yani elimizde devlet tarihsel.
Bu sözler. Söyle. Yani daha önce bir yerde rastlamıştım. Edimsel olan gerçektir. Gerçek olan edimseldir.
Ussal, netice. Ussal, ussal. Orada ussal vardı. Ussal olan edimsel olandır diyor Hegel burada.
Pardon, belki de öyle.
Evet, oydu. Ussal olan edimsel olandır ve edimsel olan ussal olan. Evet. Şimdi o biraz daha farklı kavramlar. Yani biz burada kavram ve realitesinin karşılaştırmasını yapıyoruz. Ama ona benzemiyor değil. Yani ussal olan edimseldir. Yani eğer bir arkadaşlıktan söz edebiliyorsak, edimsel bir arkadaş, gerçekten birisinin arkadaş demeyi ben hala sürdürüyorsam, o arkadaşımın her şeye rağmen, tüm kötülüğüne rağmen, tüm yetersizliğine rağmen yine de arkadaşlıktan belli şeyler içeriyor olması gerekir ve onu da içermediği zaman bütünüyle o arkadaş olmaktan çıkar. Devlet için de aynı şey. En kötü devlet bile diyor Hegel şey, devlet kavramından bir şeyler taşıyor olmalı içinde. Yani eğer bir yerde yasalar iyi kötü uygulanıyorsa artık ona devlet demek zorundayız. Demeyebiliriz. Yani yasalar şey yapıyorsa, insanlara eşit olarak uygulanmıyorsa zaten yasa olmaktan çıkıyordu. Hatırlarsanız yasanın belirlenimi evrensel olmayı gerektiriyordu ve zorunlu olmayı gerektiriyordu. Yani yasa hiçbir durumda esnetilemez ve herkese eşit olarak uygulanır. O zaman yasa olması gerekir. Ama bu tabii ki şey, realitede yani yasanın kavramıyla yasanın realitesi arasındaki şey problem bu. İnsanların bu felsefenin ya da kavramın belki de güçsüzlüğü gibi görünen şey bu. Çünkü hiçbir yerde realite, var olan durum idealiteye ya da kavramdaki duruma karşılık düşmüyor. Yani türe kavramı var. A priori. Türe, adalet. Bir de bakıyorsunuz dünya türesizlik içinde. Yani bugün dünyadaki insan, örneğin çok herhangi bir kriter, yarısı telefon bile edemiyormuş. Yani telefona yabancı. Düşünebiliyor musunuz? 3,5 milyar insan bugün dünyada telefon edemiyor. Açlıktan ölenler var. Onlar daha az sayıca ama şimdi bir kısmı öldürülüyor, bir kısmı hastalanıyor ve iyileştirilmiyor vesaire. Eğitim görmüyorlar. Şimdi bunlar yani bunların bu türesizlik dediğimiz şey genel olarak. Ve türe ideasından, türe kavramından söz etmek bu realite karşısında alay etmek gibi geliyor. Ama olan şey şu, yani doğadan başlayan Homo sapiens, hiçbir kültürü olmayan, hiçbir türesi olmayan, hiçbir adaleti olmayan Homo sapiens bugün bu noktaya geldi. Yani önemli olan şey o türenin şeyi, insan varoluşunda realize olup olmayacağı. Olmayacak diyorsak o zaman onun nedenini göstermemiz gerekir. Yani rasyonalizm onun ona pozitif yanıt veriyor. Türe bugün bu kadar. Çünkü insanlığın gelişmesi bu kadar. Yani henüz hayvanlıktan birazcık çıkmış kültürlere sen onların anlayamayacağı şeyleri, alamayacakları yapıları veremezsin ve anlatamazsın ve o eğitimini şey yapmak. Yani 5 yaşındaki bir çocuğa şeyi öğretemezsin. Yüksek matematik öğretemezsin. Değil mi? Ya onun gibi bir şey. Gelişmenin bir şeyi var. Hiyerarşik ve dereceli biçimi var. O yüzden türe ideası ya da türe kavramı, yani dünya adaletsiz, dünya türesizdir dediğimiz zaman tamam doğru, ama bu şey yani şu ya da bu, bunda yine pozitif sorumlular da var. Yani Amerika bunun sorumlusu olabilir, eski Sovyetler sorumlusu olabilir, Çin olabilir vesaire. Yani var tabii ki bunlar. Ama burada gözden kaçırılmaması gereken şey o türenin realize olması şey demek. O kavramın insanların bilincinde anlaşılması ve orada açılması demek. Yani türenin ne olduğunu bilmeyen bir insana, haklarını bilmeyen bir insana önce haklarını anlatmak gerekir. Şimdi o haklar neler? Öyle düşünürsek, buradan başlarsak, yani hak, insanın hakkının realize olması ne demek diye düşünürsek, Hegel'in yaptığı şey, o hakkın tikelleşmesini çözümlemesi burada. Şimdi, hakkın sonsuz olması, yani genel olarak düşünürsek, şu da bu birey değil, o bireylerin pozitif haklar sınırlı, pozitif özgürlükler sınırlı, ama genel olarak hakkı düşünürsek, insan, her insan doğal ve tinsel bir varoluş karşısında ve orada onun hakkının ne olduğunu sorarsak ya da onun hakkının sonsuz olduğunu söylüyorsak, o varoluşa karşı sonsuz olduğunu söylememiz gerekir. Yani doğal ve tinsel varoluşta insan istencinin ve hakkının hiçbir sınırının olmaması gerekir. Çünkü sınır demek bu anlam, burada bu bağlamda ne olacak?
Kavramın kendisine uygun değil.
Yani evet, bir yerde kavram bir yabancı ile karşılaşacak ve ona o uymayan şeyle karşı. Şimdi orada ilk şeyde galiba açık orası değil mi? Çünkü insan, hak bütün bir evrende insan istencinin karşısında ona sınır olabilecek, yabancı olabilecek, onun için kendi şu böyle bir şey, başkasının bulunmaması anlamına geliyor. Şimdi bu şey değildi. Hegel'in çözümlemesinde negatif özgürlük diye bir şey vardı. Yani hiçbir şey istememek, hiçbir istenci bütünüyle kendi içine çekmek, onu yalancı bir özgürlük durumunda tutmak oluyordu. Çünkü istenç kendini belirlerse, eğer bir şeyi isterse ona bağımlı oluyor. Bunu anlayabiliyor muyuz? Bir şey isterseniz, yani orada bir şey var, bağımlılık var. Kölesi olup belki o istek dizginlenemez bir istekse, o zaman bir kölelikten söz edebiliriz. Ama insan istenç, insanda olduğu için insan o isteği durdurabilir de, vazgeçebilir de, bırakabilir de. Ama ne olursa olsun bir şey istemek demek ona bağımlı olmak demek. Bir bağımlılık var orada. Yani bu kölelik, %100 kölelik demek değil. Kölelik olabilir ya da tam tersine o şeyi isteği istekten vazgeçip soyut bir özgürlük, istememe özgürlük. Yani özgürlük, negatif özgürlük dediğimiz şey bu. Burada bir bağımsızlık var çünkü hiçbir şeye bağlı değilsin. Hindu'nun durumu bu. Nirvana denen durum, yani Hindu nirvanası en azından bu. Negatif doyum var orada. Yani hiçbir şey istemediği için aç değil. Güzel bir şey mi?
Olumsuzdan da dışlıyorsun.
Güzel, ama bu isteksizlik, bu istememe, bu doyum, Brahma durumu. Tanrısal bir durum. Hindu'nun tanrısı bu. Ve bugün hala o kültür bu, yani bütün Hint... Nihilizm değer olmaması anlamına geliyor, ama burada da bir nihilizm var çünkü değerli hiçbir şey yok. Yani nirvana durumu saltık nihilizm denebilir. Çünkü yani güzel yakaladın. İnsan istediği bir şeye değer... yok. Yani onlara yaşıyor diye demek doğru değil. Çünkü ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle yıllarca açlıktan yani bir şey de yemiyorlar gerçekten. Sonra da iskelet şeklinde dönüyorlar ve hala kalpleri atıyor. Hala çalıp bedensel olarak, biyolojik olarak yaşıyorlar ama tam bir boşluk içinde yaşıyorlar ve bu nihilizm ve tam olarak nihilizm yani eksiksiz nihilizm. Çünkü orada şey yok. Pozitif olarak değerli hiçbir şey yok. O öyle bir ruh için Brahman'ın değerli olduğu söylenebilir mi? Çünkü orada da bir eğer şey varsa, dinsel bir durum varsa, bir inanç varsa nihilizm diyemeyiz. Çünkü Tanrı o zaman saltık değer olacak. Paradoksal bir şey. Yani değersizliğin kendisine değer, saltık değer verme gibi bir şey oluyor. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey...
Ama onlar toplumlarında çok değer görüyorlar. Yani sanki ermiş muamelesi görüyorlar.
Orta çağda hocam, moralcilerin, işte Katoliklerin de kendilerine yaptıkları şeyler var. Din adına bunu yaptıklarını savunuyorlar ama olumlu bir şey yok. Mesela sürekli filmlerde falan da görüyoruz. Kendilerini kırbaçlamaları, acı çektirmeleri.
Onu Şiiler şeyler yapıyorlar, Şiiler yapıyorlar. Katolikler kırbaçlamıyorlar, Katolikler evlenmiyorlar. Ve çalışmıyorlar, dileniyorlar falan. Yani onların başka, onlar da değişik kültürel biçimler var. Ama o kendine acı çektirme... Hindularda da var, tabii. Hindularda korkunç, burada söylenmeyecek şeyler var. Yani onları internette şey yapın, araştırıp görebilirsiniz. Yani ne delilikler ve ne büyük saçmalıklar.
Katılabilir miyim ben diyorum?
Ne konu? Hindu. Yani çok derinleşmeden yine kavramlara geçelim. Evet.
Şimdi Atman'la Brahman arasındaki yabancılaşmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir yaşam biçimi. Öyle nitelendirebiliriz. Atman bendeki Tanrı, Brahman evrensel Tanrı. Dolayısıyla bendeki Tanrı evrensel Tanrı'dan korkmuş. Bunları bütünleştirmem lazım. Bunu ancak acı çekerek işte asketik bir iyiliğimle gerçekleştirebilirim. Böylesi bir şey var, mantık var.
Çilecilik denen şey çilecilik, var. Evet, çilecilik, asketizm o yani kültürel olarak çok büyük etkisi olan kavramlar bunlar. Yeri geldiğinde şey yapacağız, değineceğiz. Yani çilecilik hangi kültürlerde, hangi dinlerde var ama bu...
Acıdan kurtulmak için 8 basamak var. 8 altın basamak.
Acıdan kurtulmak.
Acılar vardır. Sebebi bağımlılıktır. Bir şey istemektir. Kurtulmak mümkündür. Bunun için de 8 altın basamak dedik.
Kimde?
Budizm'de.
Budizm'de. Hı. Evet. Yani şimdi evet bunların öğretileri çok fazla ayrışıyor. Çünkü yüzyıllar boyunca oradaki keşişler yazıyorlar. Değişik yollar, değişik biçimler, değişik basamaklar falan. Bu şeyde de var, belli ölçülerde, Sufizm'de de var böyle sıralandırmalar falan. Bunların genellikle pozitif bunlar. Yani kişiden kişiye değişiyor ve şey, yani kavramsal bir temeli fazla olduğunu söyleyemeyiz. Ama ayrıntılı incelemek gerekir ve bizim şeyimiz değil, konumuz değil. Yani bu din felsefesinde ya da belki de antropolojide falan incelenebilecek bir şey çok ayrıntılı olarak. Ama kavramı ilgilendiren yanlarını yakalayabilmek için onları belli ölçüde incelememiz gerekiyor. Yani Hinduizm gerçekten yani... ciddi bir inceleme şey konusu ve onu şey yapmak zorundayız. Yani sonunda çok az şeyde oradan alacak olsak bile incelememiz gerekiyor. Bir şey söyleniyordu.
Bağımlılık olmuyor mu? Belirleniyor ve bir şeyi kendine atıyor.
Evet. Bu şey değil. Nirvana, yani Hinduizm'de o Nirvana durumuna gelenler şeyler. Brahmanlar yani özel bir, hepsi aynı şeyi yapmıyor. Eğer bütün toplum Brahman olacak olursa o zaman orada zaten toplumun kendisi artık ölür. Bu şey keşişlerin de içinde herhalde belli bir azınlığa uygulanmış. Çünkü kas sisteminde şeyler dışında bu Brahmanlar dışında savaşçılar var, çalışanlar var ve sudralar var. Yani çünkü o keşişlerin ya da o Brahmanların beslenmeleri gerekiyor. Giysiler gerekiyor, silahlar gerekiyor, korunmaları gerekiyor. Yani bu toplumsal bir yapı, kast sistemi. Ama kast sistemi şey, Hinduizmin kendi içinde aklanan ve formüle edilen bir şey. Dolayısıyla kast sistemini ve Hinduizmi ayırmak olanaklı değil. Hindistan, Hindu kaldığı sürece kas sistemiyle sürecek. Kas sistemi en utanç verici eşsizliğin biçimi. Yani çünkü doğuştan şu ya da bu sınıfa atılıyorsun ve oradan çıkma şansın yok.
Hı. Şey sormak istedim ben. Şimdi bu negatif özgürlük dediğimiz olayda eğer pozitifi tatmadıysa bir vazgeçme söz konusu o kadar oluyor mu?
O bilmiyor. Onun için değil. O bilmiyor. O vazgeçtiğini sanmıyor. Yani bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Çünkü pozitif özgürlüğü bilmiyor.
O zaman da bir anlamı fazla oluyor mu? Yani gerçekten işte ne bileyim bir sürü insan isteğinin neler olduğunu bilip de bunlardan vazgeçiyorum demenin güceliği daha farklı bir şey.
Öyle değil. O vazgeçme. Bu tabii. Yani bunlar çok büyük aptallık. Çünkü 12 sene uyumuyor mesela. Yatmıyor bir şey. Brahman adayı. 12 sene uyumuyor. Yatarak uyumuyor. Yani ayakta uyumayı öğreniyor. Bütün mesele bu. Ondan sonraki 8 sene ya da bir ikinci 12 seneyi ellerini kenetleyip başının üstünde tutarak geçiriyor. Oradan hiç ayırmıyor. Böyle şeyler. Bunlarla şeye yükseliyor. Dediğim gibi bunlar pozitif şeyler ve mantıksız şeyler araştırınca görülüyor. Yani bunları arda arda yaparak işte kendini tinsel olarak yükselttiğini düşünüyor. Ama düşünün yani o 12 sene boyunca yatarak uyumayan bir insan.
Yani kendisi seçiyor bunu.
Tabii.
Bunu yapmak istiyorum diyor. Birileri 5 yaşından itibaren onu öğretmiyor.
Yani evet bunlar zorla yaptırılabilecek şeyler değil. Yani inanması gerekir. Ve buna inanan bir kafanın şimdi bunlar tabii ki modern kültür karşısında şey yapıyorlar. Zayıflıyorlar. Yavaş yavaş yitiyorlar ama hala işte bir sürü saçmalığı yapmayı sürdürüyorlar. Yani
toplumda değer diyorlar onun için. Toplum onları değer.
Bütün toplum aynı tini taşıyor tabii. Yani toplum şeyi gördüğü zaman öyle bir aptalı gördüğü zaman o ermiş diyor ona yani. Şimdi kavrama karşılık düşme. Yani bunlar dünya tininin şeyleri, tarihte kendine verdiği abuk sabuk biçimler. Onlardan biri. Başka Afrika'da ya da Asya'da ya da Avrupa'da yani bu biçimlerin şeyi. Bunlar tinin şeyleri. Yapabileceği şeyler. Yani insan yapabileceği her şeyi deniyor sanki. En büyük saçmalıkları, en vicdansız şeyleri, en aptalca şeyleri ve bu tarih içinde olgunlaşan, uygarlaşan böyle bir varlık. Ya düşünün Asya'dan bir kopuyor, 1 milyon şey, horda böyle bir sürü. Geliyor, önüne geleni yakıp yıkarak gidiyor. Yani bu sadece işte Cengiz Han ya da bilmem neler değil. Bu her tarafta olan bir şey. Yani böyle bu bir varoluş tarzı. Darius şey yaptığı zaman Yunanistan'a doğru ya da Avrupa'ya doğru yürüyüşe geçtiği zaman işte 1 milyon kişiyle ya da 2 milyon kişiyle o şeyi yapıyor, yürüyüşü yapıyor ve yani orada ne istenç kendine o koşulların kendi zamanına göre belirliyor. O davranışların, eylemlerin anlamı nedir? Ne yapanlar biliyor, ne seyredenler biliyor ve daha sonra onların anlamı olup olmadığı ortaya çıkıyor. Yani şu ortaya çıkıyor. Örneğin Darius gerçekten Atina'yı ele geçiriyorlar. Oradan kaçıyor Atinalılar, boşaltıyorlar. Oraları yakıp yıkıyorlar. Ama eğer o Yunan tinini yok etmiş olsaydı tarihin gidişi başka türlü olurdu. Orada Yunanlar yok olmamayı, yenilmemeyi başarıyorlar o muazzam güce karşı. O güç çok büyük. İşte milyonlarca insandan oluşan bir ordusu var ve Tuna boylarına kadar o imparatorluğu kuruyorlar. Neydi o imparatorluğun adı? İran İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu. Yani ama tarihsel bir şey yok. Anlamı yok. Yani orada küçücük 100 bin kişilik Atina kenti bütün bir uygarlığın modelini hazırlıyor. Ona karşı devasa bir imparatorluk. O şey, tarihsel olarak şey, çöp. Hatta tarihin gelişmesine engel olabilecek bir şey.
Sebepleri var.
Efendim?
Çok çeşitli sebepleri var. Bir tanesi sadece lidere tapmak. Lidere tapınca insanlar herhangi bir şekilde şeyini geliştirmiyor.
Evet.
özgürlük olmayan bir yerde şey yok yani, gelişmedi.
İstençle ilgili bir konu tabii. Yani gelişmek için kendi istencine sahip olmak gerekir. Bütün bir Pers İmparatorluğunda Darius'un, Serkes'in vesaire, onların istencinden başka bir istenç geçerli değil. Hepsi şey, köle, onun şeyler, onun karşısında korkuyorlar. Komutanlar yani öyle bir korkuyor ki savaş sırasında yalan söylüyorlar şeye, imparatora, çünkü cezalandırılmaktan korkuyorlar. Yani yenildikleri zaman yendik diyorlar. Kaybettikleri zaman kazandık diyorlar falan. Bunu yapanlar şeyler, o ordunun en yüksek Tukidides anlatıyor bunları yani. Osmanlı'da benzer şeyler ama Osmanlı şey, aynı zamanda o bireysel özgürlüğü de tanıyan bir şey. Çünkü öyle dehalar ancak birey olma iznini ya da hakkını taşıdıkları zaman çıkabilirler. Yani Osmanlı şey değil. Onu tarih felsefesinde ayrıntılı olarak incelememiz gerekir. Çünkü bizi birinci dereceden ilgilendiren şey, yani Osmanlı'yı doğudan ayıran bir şey var ve o da Osmanlı tininde bireysel istenç. Şimdi kul deniyor ve kulu genellikle köle diye anlıyorlar. Kul ve köle. Yani Osmanlı padişahının karşısındaki herkes şey değil. Darius'un karşısındaki bütün Perslerin köle olması gibi köle mi yoksa değil mi?
Padişah da bir yasaya bağlı olması anlamında, evet. O köle geçerli olur.
Yani orada daha iyice netleştirilmemiş şeyler var. Çünkü eğer öyle olsaydı Osmanlı modernleşemezdi ya da modernleşmeyi isteyemezdi. Ama Osmanlı tini başında yani modernleşme Avrupa'da, Avrupa ile hemen hemen şey uygun adım gitti. Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri gitti. Yani diyorlar matbaa şu kadar geç geldi. Doğru, yani Osmanlı şey değildi. Çok kendi içinde dirençlerdi, taşıyordu ama genel olarak bütün dünyada Batı'nın dışında o özgürleşme sürecini kendi içinde sürdüren, koruyan ve sürdüren ve geliştiren tek kültür şeydi, Osmanlı tiniydi. Ne İran'da böyle bir şey vardı, ne bütün bir Arabistan, zaten Araplar Osmanlı'nın denetim altındaydı. Asya tamamen şey, kemikleşmiş bir kültür olarak duruyor. Batı orayı ve İslam orayı dönüştürüyordu. Yani Osmanlı'nın özel olarak henüz tam olarak çözümlenmemiş yanları var. Ya kul, eğer onu köle diye anlarsak o zaman Osmanlı kültürü herhalde şey olur, saçmalaşır. Şimdi kavram ve realitenin şeyi buydu. Yani türe kavramı ve türe realitesi, adalet türe. Biliyorsunuz değil mi? Türe, yani bu daha güzel bir sözcük. Türenin realitesi şey, insanları isyana götürecek kadar düşük. Çünkü türe idealitesini düşünen bir insan dünyaya baktığı zaman orada o idealin çiğnendiğini görüyor. O zaman devrimci olma gereksinimini duyuyor. O zaman isyancı olma gereksinimini duyuyor ve o şekilde kendini aklıyor. Ama eğer o tine aitse o birey, kendisi o türenin hemen hemen var olan düzeyinden daha yüksek bir standardına sahip değil. Aynı türesizlik, eğer türesizlik dersek ona, oradaki türenin sonluluğunu, gelişmenin yetersizliğini türesizlik olarak görürsek, genellikle o isyancıların kendileri o düzeyin dışında çıkma şansı taşımıyorlar, tam tersine yani zaman zaman onun altına da düşebiliyorlar. Türe iddiasının türe realize olması, yani şimdi bu bir bakış açısı ve mantık meselesi. Eğer idea kendini realize ediyorsa zamanda, tarihte, o zaman kendini tam olarak realize edinceye kadar süreç her zaman şey görünecek, eksik görünecek. Her zaman türesizlik olarak görünebilecek.
Ama o da devamlı ilerleme ve gelişme kaydetmeyecek mi? Yani sonu anlasın.
Şimdi o da bir şey, incelenmesi gereken şey. Eğer tine gelişme hakkı veriliyorsa, gelişebiliyorsa o zaman tamam, hiç problem yok. Ama bazı kültürler kendi, yani şeyi düşünün, çok açık bir örnek, işte belli törelerin biliyoruz şey neydi o, seks töreleri var işte, yani şunu yaparsan kardeşini öldür bilmem ne falan, bu tür şeyler, bunlar töreler, toplumsal yapının şeyleri, çimentoları, bunları aşmak için o törel yapının şey olması gerekir, plastik olması gerekir. Şeyi düşünün, Çin kültürünü düşünün. Çin'deki temel törel, tüzel yapı 5000 yıl boyunca değişmedi diyoruz. Yani alfabesi de değişmedi, politik yapısı da değişmedi, tüzel yapısı da değişmedi, törel yapısı da değişmedi. Çin'in 5000 yıl önceki kültürü neyse, batıyla ilişkiye girmeden önce, yani 100 yıl öncesine kadar ve bugün aslında birçok yerinde hala o şekilde sürüyor. Batı ile ilişkiye girmeden önceki durumu 5000 yıl önceki durumundan çok farklı değil. Nitel olarak aynı. Yani başlangıçta belki 1000 tane harf vardı alfabelerinde. Zamanla o 5000'e çıktı. Ama o bile şey aslında, bir onlar için engel olabilecek bir şey. Ama bir gelişme ya da değişme demek çok doğru değil ona. Yani belli kültürel yapılar kendilerini koruyorlar. Ve gelenek bu demek. Gelenek değişmeyi durduran kültürel bir norm demek. Onun yaşaması sorgulanmamasına bağlı. Çünkü sorgulanır sorgulanmaz irrasyonel yanı kendini gösteriyor ve o yüzden sorgulama yasaklanıyor şeyde, geleneğe karşı. Öyle geldi, öyle yapılır falan. Yani gelenek değişimin değişimi durdurmanın en şeyi, sağlam, en etkili yolu. Ve ama eğer tin, yani her kültür kendini koruma hakkını taşıyor bir yerde ve bunu, bu şeyle de ilgili, yani yine bu çok güncel bir konu ve özellikle postmodernistler bu konuyu, şimdi Avrupa'daki Türkleri ilgilendiren bir konu aynı zamanda bu, çünkü onlar kendi kültürlerini kaybettiler ve yeni kültürü de tam olarak alamıyorlar ve ne yapacaklar, asimile mi olacaklar yoksa böyle arada ikilerin arasında mı kalacaklar? Kendi kültürlerine, Türkiye'ye nasıl bakacaklar? Yani bunlar şeyler, bu kültürel değil. Avrupa Birliği'nin kendisi bir yine kültürel türlülük tablosu gösteriyor. Ama aynı zamanda da bir orada bir birlik olması gerekecek. Çünkü adı birlik her şeyden önce. Yani devletin birliği, anayasa birliği demek ve anayasa şey olmadan, ortak bir tinsellik olmadan olanaklı değil, ortak bir tinsellik ise, hele politik etkisi olacak bir tinsellik ise, kültürel türlülükle bağdaşacak bir şey değil.
Ve peki anayasayı yapamıyorlar o zorlukta.
Yani evet, biz de kendimiz o sürecin içinde görmeyiz. Yani buradaki insanlar, şimdi düşünün, yani Türkiye'de 70 bin alık, burası koca bir ülke ve buradaki insanların Avrupa Birliği ile tasarladıkları şey, Avrupa Birliği ideasına uygun bir şey değil henüz. Aynı realite ve kavram uyuşmazlığı şeyde de var. Avrupa Birliği'nde de var. Çünkü Avrupa Birliği bir kavram, bir proje, bir idea ve insanların, yani onu gerçekleştirecek olan T'nin bilincinde o idea henüz çok yetersiz olarak bulunuyor ve yani orada o realitenin ve idealitenin çakışması, o zaman Avrupa Birliği'nin gerçekleşmesinden söz edeceğiz. Bu Hegel'in söylediği tam olarak o. Ona karşı kavrama, realitenin kavrama karşılık düşmesinden söz ediyor. Yani bugünkü kültürel yapı böyle. O kültür içinde türe bir bileşen sadece. Tüze bir bileşen. Yani değişik ülkelerde kültürenin ve tüzenin edimselleşme düzeyleri farklı. Yani İtalya'da, örneğin Sicilya'da şeyden söz etmek çok olanaklı değil, türeden. Çünkü mafya yönetiyor orayı. Yani o demektir ki bugün Avrupa Birliği'nin üyesi olan İtalya'da hala önemli bir bölgede şey, devlet yok. Mafya devlet mi? Değil. Ve bu şey, Avrupa'nın kendi içindeki heterojenliğin sadece bir yanı ve bu işte zaman alacak. Yani tarihin zaten şey bu, işi bu. Yüzyıllar kullanıyor, bin yıllar kullanıyor ve insanlık yolunu şey yapıyor, açıyor. Şey,
şöyle takıldım şimdi, yani bu sisteme karşı çıkan devrim savaşları olan,
evet,
oradaki kültürden çok da farklı değildir dedik.
Evet.
Halbuki bazı kültürleri ileriye götüren özel daha vizyonu geniş lider türü şeyler çıkabiliyor. Hatta ben bu şeyle biraz ilişkilendiriyorum. Yani aynı Almanya şimdi kültürü hem şimdi bu Nazi gelişmelerine hem de işte çok felsefe konusunda çok yetenekli kişileri de çıkardı. Ben oradan kendi kendime yani bir kültürde yenilebilen en yüksek noktayı onun geldiği yer olarak düşünmek lazım. Yani hem bu var hem bu var deyince acaba bu ilerlemiş mi yoksa diğer şeyle daha mı aşağılara inmiş gibi. Halbuki geldiği o filozoflarla, yazarlarla nokta onun ilerlemişlik derecesi diye kendim için geçiyordum. Bu durumda senin o dediğini tam anlayamadım yani ne bileyim bir yerde Atatürk'ü düşündüğümüz zaman hakikaten onun da bir devrimci kişiliği de getirebildiği şeyler
şimdi
genel kültürün üstünde bir şeydi veya onun seviyesinden daha
tabii yani şöyle bir şey ayrım yaparsak nasıl olur? Dünya tini bir takım kavramlarını ilk kez ortaya çıkarıyor. Örneğin bu şeyde Avrupa'da Fransa'da formüle Jean-Jacques Rousseau'nun formüle ettiği kavramlar ilk kez o zaman ortaya çıkıyordu. Yani ilk kez o zaman tüm insanlar özgür doğar cümlesi kuruldu insan tarihinde.
Kardeşlik, özgürlük
neymiş? Evet, özgürlükten yani özgürlük kabul anlaşıldığı zaman, evrensel özgürlük kavrandığı zaman ondan o kavramlar çıkarsanabilir. Şimdi o kavramların tabii onların çözülemesi de şey gerekli. Yani eşitlikle denmek istenen şey ne? Onların hepsinde çelişkiler. Ama tabii bir kavramın tarihte ilk kez çıkması ve ondan sonra o kavramın başka kültürlere yayılması gibi bir ayrım var. Yani Atatürk bağımsızlık ve yani özgürlük ve özgürlüğü ölüm kalım sorunu olarak gördü. Öyle aslında. Hegel'de Tin'in görüngübünden hatırlarsanız yani orada gerçekten şey özgürlük ölmeyi göze almayan bireyin kazanabileceği bir şey değil. Ve özgürlük kavramı ama şimdi o kavram ilk kez şeyde bilince yükseldi. Avrupa'da bilince, Asya'da yoktu. Afrika'da yoktu ve Avrupa'da. Avrupa'da da o hemen anlaşılmadı. Yani kavramın şimdi şey dedik yani bir o filmin negatif filmdeki potansiyel o önemli olan o ve özgürlük kavramını düşünürsek o potansiyel içinde o bir bireyin kafasında çaktığı zaman oradaki bütün potansiyel o bireyin kafasında bir anda ortaya seriliyor ve anlaşılıyor diyemeyeceğiz.
Diğer bireylerin de onun
yani. Kere, o anlamda yayılması gerekir. Bir de derinleşmesi gerekir.
Yani
anlatacak. Yani Jean-Jacques Rousseau anlatmaya çalışıyor. Bir saniye birer yani o konuşuyordu Defne.
O kim yani o bakış
başka bireylerin ona hazır olmaları gerekiyor. Yani şimdi gidip Çin feodalitesinin ortasını, Çin feodalitesi diyorum şeyde, örneğin Hindistan'da o kas sisteminin ortasındaki insanlara siz özgürlükten söz ettiğiniz zaman anlayacaklar mı?
Özgürlük.
Yani örneğin şöyle bir şey var. Köleler Amerika'da iç savaştan sonra özgürlük kazandıktan, özgürlükleri verildikten sonra bazı kölelerin kendilerinin yaptığı ilk şey gidip köle alıp satmaya başlamak oluyor. Yani bu insanlar
sosyolojik olarak böyle bir
özgürlük bir kavramı anlamak başka bir saniye. Yani, ticari
mantık geliştiriyorlar. Başkaları bizim üzerimizden kazandı, biz de başkalarının üzerinden kazanalım diye bakıyorlar olaya.
Yani evet onu biliyor, onu öğrenmiş.
Onu öğreniyorlar herhalde.
Evet. Ama evet özgürlükten söz ediyorsun. Koca bir iç savaş yapılmış ve özgürlük veriliyor Amerikalı köleye Afrika'dan getirilmiş köle. Ve o da o özgürlükten yararlanarak gidip kendi şeylerini, insanlarını aynı şekilde alıp satın alıp satmaya başlıyor. Yani bir kavramın İnsanların bilincine girmesi, bütün milyonların, milyarların bilincine girmesi ayrı bir şey. O tarihin anlamı orada yatıyor.
Özgürlük anlayışına evet. Gelişmesi. O zaman... Somut olarak, toplumsal pratikte özgürlük evet. Anlayışının gelişmesi ve vücut bulması. Şimdi şeydeki örneğin o Hindistan'da acı çeken kişinin özgürlük eğilimi nereye kadar? İşte bedeni şey olarak geliyor, bir tutukluluk hali geliyor, bedensel evet. Yaşam içinde. Tutukluluk hali olarak geliyor, esaret biçimi olarak geliyor. Bedenden kurtuluşu özgürlük olarak, Brahman'a ulaşmayı özgürlük olarak geliyor. Yani onun özgürlük anlayışı öyle şekillendi.
Evet, yani... O zaman yine problem, buradaki problem sürüyor. Çünkü özgürlüğün kavramıyla özgürlüğün realitesi birbirine karşılık düşmüyor. Yani özgürlüğü de bu şekilde yorumluyorlar, anlıyorlar vesaire. Ama bunların hiçbiri şey değil, özgürlük kavramına uygun düşmüyor. Ve özgürlük kavramına uygun düşen özgürlük nedir? İşte o şey, felsefede ele almamız gereken şey, burada bu kitapta ele alınan şey o.
Senin dediğini o zaman anladım. Çünkü bir kişinin kafasında çakması yine o kültürün seviyesiyle limitleniyor. Sadece o farklılaşıyor ama o tüm kültür için geçerli olmuyor. Türkiye'de o bilinç olmasa Atatürk tek başına yapabilir.
Ama tersinden de tabii bakmak lazım yani.
Ama hazır bir bilinç vardı. Yani bir şey vardı. İran'da İran Şahı yapamadı onu. Çünkü hazır bir şey yoktu çevresinde.
Aynı seviyede olmaması yani. O kültürle eşit olması olarak olayı anlatıyor.
Evet. Evet. Yani bir kişiye önderler Hegel şey diyor.
Zaman vardı da şimdi nereye gitti bu bilinç?
Kim?
Toplumun
bilinci
nereye? Zaten bir kısmı zaten şeydeyiz zaten. Farkında değil.
1920'lerdeki Türk toplumunu ve şimdikini karşılaştığını.
Evet,
yani,
diyorum yani o zaman var olan bilinç şimdi niye azaldı?
Azaldı mı?
Ne olduysa yani veya çoğaldı ne yapalım
ki? Yani.
Yalnız sadece bu...
Şimdi bir saniye. Birer. Söyle.
İkinci kez bir sözüm kesildi.
Ama o konuşurken şey yapıyoruz. Evet.
Yani o zamanki Türk halkı bir bütün oldular. İşte Ulu Önder'le bir Kurtuluş Savaşı mücadelesiydi ama belki bilincin oluşması ve öğrenmenin, kültürün yerleşmesinde de yani zorlamalar da etkili. Yani insanlar o kadar zor durumdalardı ki o dönemde. Yani artık çok çok zor durumdalardı. O mu acaba öğrenmelerine ya da kendilerini geliştirmelerine, kendilerine ivme katmalarına yani yardımcı oldu?
Yani koşullar algılamayı etkiliyor.
Algılamayı.
Tabii. Ama aslında burada çok net bir şey var, çözümleme var. Yani bir kavramın anlaşılması için ya da bilince ulaşması için onun altyapısının hazır olması gerekir. Yani örneğin çok basit olarak sayı kavramı öğrenmeden, sayı kavramı olmadan şey yapamazsın, toplama çıkarma yapamazsın. Diyelim toplama çıkarma şey yapmadan, bilmeden daha yüksek matematik yapamazsın. Burada belirsizlik değil, bu felsefe bütün bu sürecin çözümlemesini bütünüyle belirli hale getirmeye çalışıyor. Yani özgürlük hangi koşulda ortaya çıkar ya da özgürlük kavramı onu tabii ki bunun daha sonraki bölümlerinde inceleyeceğiz. Yani özgürlük kavramı mesela Hegel'in şöyle bir şeyi var, formülasyonu var. Son olarak onu söyleyeyim. Defne bir şeyler söyleyecek. Bu doğuda bir özgürdü diyor Hegel. Yunan ve Roma dünyasında birkaç kişi özgürdü diyor. Yani bir azınlık. Ancak diyor şeyde yeni dünyada, modern dünyada herkesin özgür olduğunun bilinci doğdu diyor. Bu şeye bakarsanız yani Asya için özellikle kastedilen Çin. Gerçekten de orada imparator istencinin dışındaki hepsi şey. O istencinin altında duruyorlar. Kas sistemi şeyden farklı, Çin'den çok farklı. Ama orada da şey yok. Yani özgürlük evrensel bir anlamda falan bulunmuyor. Yunan Roma dünyasında işte efendiler özgür, köleler şey. Köle.
Mülkiyet ilişkileriyle de ilgili aslında yani.
Tabii ki mülkiyet ilişkisiyle ilgili ve burada şu anlamda ilgili mülkiyet sahibi olmak için özgür olmak gerekir. İlk kez Batı'da, Avrupa'da herkesin özgür olduğu kavramı doğdu ve bu herkesin mülk sahibi olabileceği anlamına da geliyor. Şimdi bu müket ve şey onu kısır, belki de gireriz ona bir ara. Tekrar bakalım. Çünkü müket şey.
Zoru gerektiriyor. Koruma zoru gerektiriyor.
Evet. Defne aklında mı şey?
Benim söyleyeceğim aşağı yukarı sizinkine benziyor. Yani biraz içeriyordu. Jale'nin söylediği mesela bir devrim kavramı üzerinde konuşurken, yani o devrim, yani hep bir altyapı olması gerekir derken, bir yanıyla da şunu düşünmek gerekiyor. Yani devrim yapabilmek için, devrim yapma isteğinin olması için devrimi gerektirecek bir altyapının da olması gerekiyor. Yani devrimin zeminini oluşturacak bir şeyler de gerekiyor.
Tabii. Kavramlara çıkmış
yani, olması. O kavramın çıkmış olması, karşılığının da çıkmış olmasıyla birlikte gerçekleşiyor.
Talepte bulması lazım. Daha önce evet. Böyle oldu. Burjuva bir şeye, krala ortak olmak istedi.
Kendisi için bilinç durumuna oluşması lazım. Kendinde bildiğim şey, kendisi için bilince dönüşmesi lazım ki dönüşümü sağlayabilecek irade olsun.
Yani bir taraftan bakarsanız öyle, ama genel baktığınız zaman da hani bir şeyin o devrim yapabilecek bilince dönmesi değil de devrim yapacak bilincin harekete geçmesi için karşı bilinç gerekiyor.
Hakim bilinç.
Yani
var olan yapıya.
Şimdi onları acele etmeyin, çünkü bu tür kavramlar şeyi gerektiriyor. Yine kavramsal altyapıyı gerektiriyor, değil mi? Yani onlara henüz daha gelmedik o şeyde.
Peki bir şey sorabilir miyim ben? Dünya kavramı. Değişik veya nezaketli.
Bir daha baştan al.
Bir şey diyorum, güncel bir olaydı. Şimdi bir profesör ayrı şeylerde, ortamlarda yetişen ikizlerin nasıl farklılaşabilecekleri konusunda bir deney yapıp işte anladığım kadarıyla hiç onların onayını almadan iki ikiz kızı Amerika'da başka ailelerin yanında yetişmesi şeklinde bir deney yapmış. Sonra da işte kızlardan birisi işte araştırmak şeklinde bulmuş ikizini. Bu 2066'da yayınlanacakmış bu deneyin sonuçları. Ama her şey bu ikizlerden biri.
Ne oluyor? Yani burada iki ayrı kültürde homo sapiens şekilleniyor. İki değişik kültürde.
Tamam, ama ben şimdi
ikizler olması,
buna bir kendinde hak bulması, böyle bir deney yapıyor olması ki
etik bir konu ve onu yapabilir mi?
Dışında yani böyle bir hak söz konusu mu? Ama bir şekilde de birey şey bilimin ilerlemesi böyle mi olabiliyor?
Ne bulacağını bilmiyor aslında. Yani ben de pek anlayamadım neyi bulacağını. Çünkü iki değişik birey çıkacak ve biyolojik olarak aynı olmalarına rağmen
işte neler
kültürel olarak
çok etkili.
Yani birisi tamamen beceriksiz, yeteneksiz ve ahlaksız bir şey olabilir. Öteki bir erdem timsali ve bir şey olabilir. Deha olabilir. Yani ikisi de olabilir.
Muhakkak. Ama yani benim daha çok üstünde durduğum, hani herkesin özgür doğduğunu söylediğimiz bir durumda hayatları manipüle edilmiş ve bunu bilim uğruna yapılan ve işte sözüm ona Amerika'ya
manipüle...